Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gelip geçen mevsimler duyguları silmez mi? Anne, sen deniz misin? Sevgin hiç eksilmez mi? Hayat yelkenim doldu sıcacık nefesinle. Enginlere açıldım dua yüklü sesinle.
Ne zaman anne desem, derdime derman oldum. Fırtınalar kopunca, güvenli liman oldum. Gözünden ayırmadın, bulut gibi, nem gibi. Sevemez kimse beni, biricik annem gibi.
Hakkın kabul ettiği en güzel dilek misin? Etrafımda dolaşan tatlı bir melek misin? Bilmem ki senin için neler yapayım anne. Mübarek ellerinden her gün öpeyim anne.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cennet annelerin ayakları altında buyurmuş. Allah razı olsun. Annelerimiz bizi ayaklarını öptürmüyorlar. Ama ellerinden öperek, ellerinden tutarak da belki cennete gidebiliriz. Bu saatte, bu tatil gününde yanında annesi, babası olanlar onların ellerinden öpsünler. Ve onlara desinler ki, vallahi biz sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hayat sizlerle güzel. Canım anneciğim, canım babacığım. Yüce Mevla, yuvamızdan çocuklarımızın cıvıltısını, annelerimizin, babalarımızın gölgesini, sevgisini, şefkatini esirgemesin efendim.
Evet, bu güzel şiiri anne sen melek misin? Anne şiirleri Bestami Yazgan'ın Nar Çocuk'tan, yani Nar Yayınları'ndan çıkan kitabının baş şiiriydi. Bunu yeryüzündeki tüm annelere ithaf ettik ve programımıza Bismillah dedik değerli dinleyenlerimiz. Yine bu haftada Mehmet Zekaeddin hocamızla Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zekaeddin hocamızla ailede çocuğun ahlak eğitimi konusunu işlemeye devam edeceğiz. Ve hocamızın Timah Yayınları'ndan çıkan Ailede Ahlak Eğitimi adlı kitabını malumunuz mütalaa ediyoruz. Burada ana başlıklarla okuyoruz. Hocamız bunları izah ediyor bize. Geçen hafta değerli dinleyenlerimiz, çocuğa güven kazandırmak için bazı ilkelere değinmiştik. Bu hafta bunları inşallah hocamız, ben birer cümleyle okuyacağım. Mehmet Zekaeddin hocamız bunları bize izah edecek. Ve çocukta özgüven kazanmasının eğitim hayatında, birçok iş hayatında ileride büyüdüğünde çocuklarımız çok etkili, önemli bir duygu bu özgüven meselesi. Bunun için bunun anne ve babalar tarafından hayli önemsenmesi gerekiyor. Çünkü bugün hayatımızda sadece çocuklar değil, büyüklerde de kendini ifade etmekten tutun, herhangi bir işe girişmek, herhangi bir topluluk karşısında konuşmak gibi birçok buna örneklendirebilir. Yapılamayan şeylerin altında yatan sebep hep özgüven eksikliğidir. Ve bunun da en iyi, en sağlam, en sağlıklı temelleri hocam değil mi? Çocuklukta atılır.
Evet, öncelikle ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli dinleyicilerimizi. Çok önemli konulardan bahsediyoruz. Ailede ahlak eğitiminden bahsediyoruz. Onların önemlerinden bir tanesi de kişinin ve çocuğun özgüven kazanması. Gerçekten Birçok insanda bu özgüven eksikliği var. Ya da şimdi tersi yapılarak özgüven şişirmesi olarak insanlar kibirlenmeye başladı. Halbuki işin ortası bulmak. Ortası bulmak ne demek? Kişinin kendi yeteneklerinin farkında olması ve onu yerli yerinde kullanmasıdır. Kendini çok fazla gördüğün zaman da bir sorun. Olduğundan daha aşağı görerek aşağılık kompleksine kapılmak da bir sorun.
Evet.
Özgüven insan ne yapar? Kendi yeteneklerinin farkına, ben şunları şunları yapabiliyorum. Allah bana şu nimetleri vermiş. Bunları yapabiliyorum. Şunlarda eksiklerim var. Onları tamamlıyorum der. İşte bu özgüveni oluşturmak da çocukluktan itibaren oluşur. Bunun için de bazı şeylere dikkat etmek gerekir anne babalar. Onları maddeler halinde gözden geçirelim demiştik siz.
Evet.
Buyurun ondan sonra.
Yani değerli dinleyenlerimiz, bu okuyacağımız maddeler, peki iyi hoş söylüyorsunuz ama ben çocuğuma özgüven kazandırmak için neler yapacağım sorusunun bir nevi maddeler haline cevaplarıdır. Öncelikle ona sık sık söz hakkı vermekten bahsettiniz hocam.
Şimdi herkes gibi çocuk da kendisinin adam yerine, insan yerine konulmasını ister. Bunun bir göstergesi olarak da kendisinden dinlenilmesini ve kendinin söylediklerinin anlaşılmasını bekler. Dolayısıyla buna imkan sağlamak üzere çocuğa sık sık konuşma imkanı vermek, konuşurken de onu dikkatli bir şekilde gözlerinin içine bakarak dinleyip, dinlediğimizi de karşı tarafa belirterek iyi bir iletişim ortamı oluşturmak, evet, çok önemlidir.
Yani bu konu hocam, şimdi malumunuz Hazreti Enes bin Malik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına hizmetkar olarak annesi tarafından adandığında 10 yaşındaydı rivayetlere göre.
Evet.
Neticede Efendimiz 50 küsür yaşındaydı o zamanlarda ve statü olarak hem bir peygamber, devlet başkanı, ordu komutanı, birçok şeyler kendisine cem etmişti. Yani 10 yaşında bir çocuğun öyle bir insana ve herkesin etrafında tabir yerindeyse pervane gibi döndüğü, hizmet etmeye namzet birçok insanın olduğu bir dönemde, bir statüde 10 yaşında bir çocuğun yapabileceği işin doğrusu pek bir şey de yok. Ama Resulullah belki ona örnek olmak, onu onura ederek yetiştirmek için böyle bir şeyi kabul ediyor ve 10 yıl Enes bin Malik ona hizmet ediyor. Hatta Enes bin Malik eve gittiğinde, geç kaldığında, annesi bir defa nerede kaldın diye sorduğunda Resulullah'ın bir yere gönderdiğini kendisini söylüyor. Neresi diye sorduğunda Enes bin Malik bunu sana söyleyemem çünkü Resulullah'la aramızda sır diyor. Yani şimdi bu çocuğa hakikaten dediniz ya hani adam yerine koymak. Hep şöyle bir tabir vardı. Bence çok önemli bir tabir ve önemli bir ilke. Hani çocuklara olgun insanlar gibi muamele edin ama çocuklardan olgun insanlar gibi davranmalarını beklemeyin. Onlar çocukturlar diye.
Kim demiş çocuk küçük bir şeydir? Belki de o en büyük şeydir. Abdülhamit, evet, söylemiş.
Tarhan'ın sözü.
Küçük görmemek lazım.
Yani bu ona sık sık söz hakkı vermek. Diyelim ki aile herhangi bir yere tatile gidecek, pikniğe gidecek. Çocuğa da fikrini sormak, olumsuz bir durum yaşandığında belki çocuk bunu değerlendirmesini istemek gibi çocuğun konuşacağı, düşüncelerini, duygularını ifade edebileceği ortam hazırlamaktır diyoruz.
Zaten aslında çocuk çok fazla uzun konuşamaz da.
Evet.
Yani söyleyeceği 3-5 cümledir. En fazla yaşadığı bir olay anlatır. O da 5-6 cümledir. Çok fazla değil.
Evet.
Ama maalesef onu da yapmıyoruz. Çocuğu çocuk gibi kabul ediyoruz. O cümle çok güzel. Yani çocuğun çocukluğunu bileceğiz ama ondan olgun davranışı beklemeyeceğiz. Tersini yapıyoruz biz.
Evet,
yani genelde anne baba olarak tersini yapıyoruz. Çocuktan böyle olgun davranışlar bekliyoruz. Uslu dursun, hiç söylemeden dersine çalışsın. Yemeğe hemen gelsin, kendi görevlerini, ama olmuyor işte. Çocuk yavaş yavaş bir aşamalarda bundan, bu eğitimden geçiyor.
Evet. Tabii sık sık konuşturmak, yani her şey neticede bir bütün. Bir şeyi verip bir şeyi vermemek, yapıp yapmamak olmuyor. Çocuğu sadece konuşturmak ve söz hakkı vermenin yanında Bestami Hocam da az önce ifade ettiği gibi yüzüne bakarak, güzel şekilde dinleyerek, gözlerine bakarak, onun düşünceleri onaylayarak ya da o düşünüyormuş gibi, yani böyle evet güzel söyledin gibi ilave takviyelerle şey yaparak çocuğun düşüncelerine değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekiyor. Hocam bir de yaşına uygun görevler verin demişsiniz. Bu herhalde sorumluluk eğitimiyle alakalı da ilişkili.
Tabii. Şimdi yaşına uygun görevler vermezsek, sorumluluklar vermezsek altından kalkamaz, beceremez ve o zaman ben beceriksizim diye özgüveni yıkılır. Yapamayacağı dersler verirsen, yapamayacağı işler verir, sonunda da çocuk başarısı olursa bu kesinlikle benlik yıkılmasını sağlar ve özgüveni kalmaz.
Evet. Bu da hayli önemli bir mesele. Ve tabii çocuk görevini yerine getirdiği zaman, yani başardığı zaman başarısını takdir etmek gerekiyor.
Tabii insanlar hepimiz yaptığımızın işin ortaya çıkmasını ve teşvik edilmesini, onaylanmasını görmek ister. Çocuklarda bu daha fazladır. Böylelikle hem de doğruyu yanlışı test etmek isterler.
Evet.
Hepimiz aynı şeyi gösteririz ama bunlar çocuklar biraz daha fazla. Dolayısıyla hem de iyi pekiştirmiş oluruz. Yanlış varsa onu düzeltmiş oluruz. Sık sık ağzımıza ne güzel olmuş, harika. Ancak bu kadar olur. Şu çok güzel olmuş ama şunu da böyle yaparsan daha iyi olur gibi teşvik edici sözler daima başarılı olur.
Hatta eskiler derler ki her cemal ve kemal sahibi cemali ve kemali görünsün bilinsin ister. Yani değerli dinleyenler bir şair düşünün. Gerçi burada Bestami Hocam şair ama şiirlerini hiç kimse rağbet etmiyor, okumuyor. Ya da bir ressam düşünün, resimlerine kimse dönüp bakmıyor. Onun yaşayacağı duygusal kırılmalar elbette meşrudur ve kaçınılmazdır. Hatta bundan şöyle bir şey de yapılır. Dipnot düşülür. Yani nasıl bir sanatkar sanatına kayıtsız kalınmasını istemiyorsa, yerleri ve gökleri baş döndürücü bir sanatla yaratan bir Rab de bu eserlerin tefekkür edilmesini, incelenmesini ister diye de belirtirler. Dolayısıyla çocuk da bir başarı sergilediğinde, yani takdir aldığında, güzel bir şey yaptığında ve bu yaptığı şey günlük hayatın akışında çok normal sıradan bir şey değil, biraz daha özel bir durum olduğunda bunları takdir etmek, çocuğu taltif etmek gerekmektedir diyoruz.
Büyükler için de geçerli. Biraz önce hocamın dediği gibi güzel bir söz var. Marifet iltifata tabidir. İltifat edilmeyen meta zayidir.
Evet.
Sizin de buyurduğunuz gibi yani şiir yazıyoruz ama vallahi okunduğu zaman mutlu oluyoruz canım. Yani bizim de eserimiz o. Hele de bir çocuk bir şiirimi ezber okusun, bana dünyada verileceği en güzel ödüldür. Evet. Çocuk gibi olurum o zaman. Büyükler bu kadar mutlu olduğu halde. Dün Kahramanmaraş'tan bir mektup geldi. Bir okulda Allah razı olsun Zeki Hanım diye bir öğretmen hanım bütün sınıfa mektup yazdırmış. Her biri birer şiir yazmış. Gece aradım ben hanımefendiyi, telefonda yazmış. Bugün sabah da yani programı kaydettiğimiz günün sabahında da sınıfla telefonla canlı bağlantı kurduk. Çocuklara şiir okudum. Bakın bir mektup gönderilmesi işte koca bir şairi yani yaş olarak söylüyorum. 57 yaşındaki bir şairi çocuk gibi sevindirdi kardeşim. Olay bu. Çocuğu ne kadar sevindirir? Orasını siz hesap edin.
Varın siz düşünün. Evet.
Buna biz pekiştireç diyoruz eğitimde.
Hocam
kavram olarak pekiştireç.
Pekiştireç. Evet, çocuğa nitelikli zaman ayırmak da çocuğun özgüveninin tamamlanmasında önemli. Ona nitelikli zaman ayırmak, değişik konularda sohbet etme ortamı oluşturmak, onun korku ve endişelerine saygı duymak. Ona, hocam bunu biraz izah edebilirim. Yani çocuğun
evet,
korku ve endişeleri ve saygı ne demek?
Belki kitabın ileriki bölümünde daha ayrıntılı geçecek ama burada da kısaca bahsedelim. Şimdi özgüven kazanabilmek için, bir şey yapabilmek için çekiniyor. Yani şunu yaparım ama ya becerikli olamazsam ya bir yanlış yaparsam diye korkuyor. İşte burada o korkularını dinleyip gerçekten doğru bir, haklı bir kaygı ise o kaygıyı giderecek tavsiyelerde bulunmak gerekiyor. Yoksa onu da söylemek gerekiyor. Ya böyle böyle bir yapıyorsun ama çocuk görmeyebilir. Yani biz tabii tecrübemiz gereği, bilgimiz, yaşımız gereği o çocuğun göremediği kısımlar da gördüğümüz için, yaşadığımız için bize çok basit gelebilir ama onun için bilinmeyen bir şey. Çok rahat gidersin diyor, şu yoldan git ama çocuk bilmiyor ki yani o rahat gidip gidemeyeceğini.
Aile korkuyor.
Dolayısıyla bunu önemseyip, dinleyip o konudaki bilgi eksikliğini gidermek lazım.
Evet, işin dönüp dayandığı noktalardan bir tanesi çocuklar çocuktur. Bu çok önemli. Onlara gerçekten kendi seviyelerine göre muamele etmek gerekiyor. Çocuk hocamızın örnek verdiği gibi herhangi bir yere gidecek. Gitmekten korkuyor. Bilmiyor çünkü. Ona böyle durumlarda yine hocam demişsiniz ki aşırı eleştirici olmaktan, yani mesela nasıl gidemezsin oğlum, sen gerizekalı mısın, tabir yerindeyse sözüm bağışlansın, yargılayıcı ve yargılayıcı davranmaktan kaçının.
Tabii şimdi sürekli örneklerden de verebiliriz. Başka bir örnek olsun. Diyelim ki işte sen zaten sabah kalkmıyorsun, doğru dürüst yatağını düzeltmiyorsun, zamanında kalkmıyorsun, hemen namaza gel dediğim zaman gelmiyorsun, dersine çalışmıyorsun falan, böyle sürekli eleştirildiği zaman insan alınır.
Evet.
Büyük insanlar da alınıyor, küçük daha çok yapıyor. Tabii ki yerine göre yapılan yanlış görüşü gösterilecek, bununla ilgili sohbet edilecek, ama çok fazla eleştirildiği zaman kimse eleştirilmekten hoşlanmaz. Çocuklar da çok fazla eleştirildiği zaman aşırı tepki, ters tepki verebilirler. Madem ben böyleyim diye ipin ucunu bırakıverirler belki.
Yani eleştiri yaparken şöyle yapabilir mi? Güzelliklerini sayıp şunu da yapsan daha güzel olur.
Biz ona sandviç yöntemi diyoruz. Yani iki ekmek arasına nasıl sandviç bir şey koyuyorsa şey gibi, aslında Resulullah'ın yöntemi de bu ama bunu böyle bir isim vermişler. Yani Enes ne güzel bir kol ama bir de şöyle yapsaydı gibi. Yani bak sen şunları çok güzel yaptın ama bir de bunu yapsaydın daha güzel olurdu diyoruz.
Evet.
Şimdi öğretmenlik dersleri var bizim üniversitede. Onlara, öğretmen adaylarına biz şey yapıyoruz, örnek ders yaptırıyoruz. Orada şeyden sonra eleştiriyoruz. Ders yaptıktan sonra arkadaşları eleştiriyor. Ama eleştiriye şöyle başlıyoruz. Neleri güzel yaptı? Şimdi ilk uygulamalarda bu şeylerde öğrenciler güzellikleri göremiyorlar. Ben örnek olarak diyorum ki bak selam vererek başladı. Konuya girerken bak bir resim gösterdi. Arkasından bu resimden ne anladınız diye soru sordu. Herkese söz hakkı verdi. Sadece parmak kaldıranlara değil, arka taraflardaki sordu. Şimdi böyle maddeleri tek tek sıralayınca neler güzel yaptığını sıralıyorlar. Arkasından diyor ki peki daha güzel nasıl yapabilirdi?
Neler kötü yaptı değil de.
He, daha güzel, güzel neler nasıl yapabilirdi?
Evet.
Ya bunun
özellikle bu de böyle. Doğrudur. Çocukların aşırı eleştirici olmaktan. Bir de bunun hocam şey var. Başkalarının yanında özellikle küçük düşürmek gibi bir.
O zaten bir cinayet çocuk.
Değil mi?
Yani kim azarlanmak ister ki yani başkasının yanında?
Hele arkadaşların yanında.
Hele arkadaşların yanında. Hiç mümkün değil. Onun için ondan çok kaçınmak gerekiyor. Kıyaslama yapmamak gerekiyor. Varsa bir şey bile çok acilse bir kenara çekip söylemek gerekiyor. Ama daha sonra yavaş yavaş izah etmek en güzeli.
Şöyle bir örnek veriyorlar. Adam bir kitap yazmış.
Evet.
Çirkin kadınlara güzellik öğütleri diye.
Allah Allah.
Hiç satmamış herhalde. Sonra biri demiş adını değiştirmiş. Güzel kadınlara tavsiyeler. Acayip satmış. Tam bu kıssadan ise. Yani sen baştan çirkin diyorsan kitabını niye alayım kardeşim senin?
Evet.
Çocuk da eğer baştan kötü desen senin tavsiyeni niye dinlesin? Güzelliklere sahip hocam.
Onur kırıcı gibi bir şey tabii. Onur tabii. Kırıcı bir şey. Başkalarının yanında.
Büyüklere de böyle aslında.
Tabii ha, her zaman.
Hocam ahlaki ilkelerden bir tanesi bu davranışların oluşması çerçevesinde çocuğa sorumluluklar verilmeli. Tabiri yerindeyse sorumluluk eğitimi yapılmalı bir anlamda. Bu nedir? Nasıl yapılır?
Sorumluluk ne demek? Sorumluluk yapması gereken görevleri yerine getirmek. Bu görevleri yaparken de herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığı zaman da bunun sonucuna katlanmak demektir. Ve insanlarda temel özelliklerden birisidir. Bu her insanda olması gerekir. Çocuklukta da olması gerekiyor. Ve maalesef günümüzde çocuklardan en çok şikayet ettiğimiz şeyler sorumlulukları yerine getirmemesi. Bu da küçük yaşta başlıyor. Bunun için anneler, babalar her yaşın sorumluluklarını belirlemeli ve ona ısrarla üzerine durmalıdır. Ve bunun sonucunu da çocuk hissetmelidir. Herhangi bir sorumluluğunu yaptığı zaman o övülmeli, taltif edilmeli, teşvik edilmeli. Bir yanlış yapıldığı zaman da yanlışını çocuk görmelidir. Bazı anneler babalar işte çocuk daha küçüktür, büyüsün de yapsın vesaire sorumluluğunu vermek istemezler. Bu çok yanlış bir durumdur. Bazen de tersi, çocuğa haddinden fazla sorumluluk verdiği zaman o zaman da ters tepki verebilir. Diyelim ki büyük kardeş küçük kardeşe sürekli bakmakla yapıyor. Artık bir süre sonra bıkkınlık gelebiliyor. Bu da bir aşırı tutum. Her konuda olduğu gibi bu sorumluluk konusunda da dengeli olmak gerekir. Şimdi günümüz anne babaları çocuklarının sorumsuzluklarından şikayet ediyorlar. İşte zamanında yatmıyorlar, zamanında kalkmıyorlar, ödevlerini yapmıyorlar, doğru düz yemek yemiyorlar, şeylerine sahip çıkmıyorlar veya verilen bir görevi yerine getirmiyorlar, okula gitmiyorlar gibi. Ama bu küçük yaşta olmalı ve o çocuklara yaptığımız, verdiğimiz görevleri de kontrol etmelidir. Tabii bütün bunları yaparken de seviyeye uygun çocukların gerçekten yapabileceği ve başardığı zaman da mutlu olabileceği şeyler olmalıdır. Bu anlamda ne gibi örnekler veririz? Bunu kitabımızda sıralamıştık. İsterseniz siz oradan onları evet. okuyalım. Somut örnekler verelim. Yani anne babalar çocuklarına evde nasıl görevler verebilir?
Yani çocuklarına mesela oyuncaklarını toplamak, sofra kurmak veya sofra kurmada yardımcı olmak, toplamada yine hakeza, bulaşıklara yardım etmek, belki daha çok kız çocukları için, kendi odasını ve yatağını toplamak, aldığı oyuncak ve eşyaları yerine koymak, evdeki veya bahçedeki çiçek ve bitkileri sulamak, bakımını yapmak, kendisi için basit yemeklere önce yardımcı olmak, sonraları kendisine hazırlatmak, evi süpürmek, bahçeyi süpürmek, temizlemek gibi.
Yani buna ekmek almak, tabii, gazete almak
şeklinde. Pazarda çanta taşımak gücü nispetinde.
Gelen misafire hoş geldin demek, terlik vermek. Bunlar basit gibi geliyor ama çocuk bu görevlere alışırsa, bu sorumluluklarını edinirse onun devamı yapıyor. Yine bu sorumluluk vermede mesela zamanında yatıp kalkmak da çok önemli bir
evet. Yani görevi. Bu hocam şey değil mi? Yani günlük hayatta olduğu gibi mesela çocuklar okula gidiyorlar ve çocuk yani okula giden bir çocuk için ders çalışmak bir sorumluluktur. O bu sorumluluğu yerine getirmelidir. Dolayısıyla çocuğun ders çalışmasını da bunu disiplin hale getirmesini, düzenli hale getirmesini yaptırmak. Yani sorumluluk derken herhalde kısaca şunu kastediyoruz. Çocuğun yapması gereken görevleri yapmasını sağlamak, bunları alışkanlık haline, prensip haline getirmek. Yine bu anladığımız kadarıyla anne baba tutumlarıyla da doğru orantılı bir konu. Yani bazı anne ve babalar mükemmeliyetçi anne ve babalar, asker yetiştirir gibi çocuk yetiştirirler. Ve çocuğum en iyisi olsun iddiası ya da kuruntusu adı altında çocuklarının kaldıramayacağı şeyleri onlara yüklerler. Bu da ters teper. Bununla birlikte bazı anne babalar da aşırı hoşgörülü, aşırı koruyucu olarak çocuklarına kıyamazlar. Sabah namazına kaldırmaya kıyamaz, yatağını toplar, kendisi çocuğuna toplatmaz. Aman evladım yapmasın gibi. Aslında bunlar ikisi de çocuk için çok büyük zarar değil mi hocam?
Evet, denge. Mesela yatıp kalkma işinde o sorumluluğu, belli bir saatte yatma sorumluluğunu, görevini vereceğiz. Belli saatte kalkma. Diyelim ki nasıl kalksın? Ya saat kuracak kendisi çocuk ya da ben kaldıracaksam anne baba kaldıracaksa çok fazla üstelemeden hemen kalkılacağını bilmeli. İşte şöyle olur, biraz sonra yaparım vesaire sürekli ertelemeye alışırsa çocuk bu evet. hayatına devam eder. Şimdi bu sorumlulukla yatma kalkmakla ilgili ben çok üzerinde duruyorum ve bunun sabah namazını çok önemsiyorum. Sabah namazına kalkan bir kişi büyük ölçüde sorumludur. Öğrencilerime son sınıflara geldikleri zaman diyorum ki inşallah mezun olacaksınız ve bir görev aldıktan sonra ilk işlerinizden bir tanesi de evleneceksiniz. Evleneceğiniz kişi de kız olsun erkek olsun birinci özellik sorumluluk sahibi mi değil mi? Peki sorumluluk sahibi olup olmadığını nereden ölçersiniz, nereden anlarsınız diyorum. Sabah namazına kalkıyorsa kendiliğinden bu %50 sorumludur. Eğer sabah namazından sonra yatmıyorsa, yaz ayları hariç yatmıyorsa %25 de buradan sorumludur. %75 sorumlu insan bulduğun zaman da zaten gitsen
kaçırma
kendin evet. teklif et. Gerçekten yani günümüzde sorumluluk çok önemli. Yani öğrenci okula gelmek istemiyor, kişi işe doğru dürüst gelmek istemiyor. evde hanım tam sorumluluklarını yerine getirmek istemiyor. Yani burada baya bir sorun var. İşte bu da bunun temeli de çocukluktan itibaren anne baba tarafından atılıyor. Yavaş yavaş işe alıştırmak ve sorumluluklarını takip etmek. Yeri geldiği zaman olumluları pekiştirmek, olumsuz olduğu zaman da onu bir şekilde yanlış olduğunu kendisine hissettirmek gerekiyor.
Evet. Ve hocam çok hayatın içinden bir madde, ahlaki davranışlar alışkanlık haline getirilmesi.
Evet.
Yani bugün şöyle biz namaz kılıyoruz. Allah hamdolsun günde 5 vakit. Yani her 5 vakit öncesinde bir 5-10 dakika önce toparlanıp işte namaz farzdır, kılmamız gerekir. Şöyle böyle bir tefekkür içerisinde olmuyoruz. Zaman zaman olsa bile artık bunu bir benimsemek çok hayatımızın bir parçası gibi. Yani alışkanlık bu kötü bir şey değil. İyi bir şey.
İyi alışkanlıklar iyi hocam.
İyi alışkanlıklar doğru. Çok güzel söylediniz hocam. Çocukların ahlaki davranışlarında da bu alışkanlık meselesinin dikkate alınması.
Şimdi tabii alışkanlık iki taraflı bir şey hocamın dediği gibi. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama biz ahlaki deyince tabii olumlularını kastediyoruz. Gazali'nin ahlakla ilgili bir tanımı var. Başta herhalde tanımlamıştık ilk programlarımızda ahlak nedir diye. Gazal diyor ki düşünmeksizin insandan ortaya çıkan meleke haline gelmiş davranışlar, huylar diyor. Zaten huyda da böyle bir alışkanlık tarafı da var zaten. Evet. Huy dediğiniz zaman. Diyelim ki cömertlik işte böyle arada sırada oluyor. Bu alışkanlık haline gelmediyse bir ahlak açıdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bunun dışındaki işte ziyaret, vefa bir alışkanlık haline gelmesi, temizlik bir alışkanlık haline gelmesi, büyüklere saygı göstermek, hizmet etmek alışkanlık haline gelmesi, sorumluluklarını yerine getirmek de bir alışkanlık haline getirmek. Bütün bu ahlaki sıfatları böyle tek tek saydığımız zaman bunları alışkanlık haline getirmek derken şunu kastediyoruz. Yani artık düşünmeksizin böyle yapayım mı yapmayayım mı?
Bir meleke gibi.
Meleke haline gelmesi.
Evet.
Ama alışkanlıkta bir de şu tarafta var tabii olumsuz tarafı. İnsanın çok fazla düşünmemesi, bilinçsiz yapması ve kendi alışkanlığın esiri olması. Özellikle kötü alışkanlık dediğim işte sigara, Allah korusun işte alkol gibi. Ya da diğer işte yalan söyleme, kin tutma, haset etme alışkanlığı gibi. Bunlar da kötü alışkanlıklar oluyor ama biz buradaki kastettiğimiz iyi huylar, iyi güzel alışkanlıkların kazandırılması. Bu kolay bir şey olmuyor. Defalarca yaptıktan sonra ancak olabiliyor. İşte programımızın başında söylemiştik yani erken yatıp erken kalkma alışkanlığı.
Evet.
İşte dişlerini temizleme alışkanlığı, ondan sonra belli saatlerde kitap okuma, Kur'an okuma alışkanlığı.
Yemek öncesi sonrası evet. Yıkamak.
İşte arkadaşlarını, komşularını, akrabalarını ziyaret etme alışkanlığı bunların somut örneklerinden olabilir.
Kitap okumak bile alışkanlık haline getirilebilir bu anlamda.
Hayır, tabii ki mesela bazı insanlar yatmadan önce, bazıları sabah kalkınca vesaire bunu alışkanlık haline getirebiliyor. Örneğin bizim evde sabah kahvaltısı alışkanlığımız vardır ve bilinçli olarak da bunu devam ediyoruz. Erken yatıyoruz, erken kalkıyoruz ve şu anda 6.30 civarında her sabah kahvaltımızı mutlaka yaparız. Hiç ancak bir tarafa kahvaltıya gideceksek yaparız. Bu güzel bir alışkanlıktır ve bunu bilinçli olarak devam ettiriyoruz. Bunun için de erken yatmak gerekiyor. Bunun gibi güzel alışkanlıkların kazanmasına zemin hazırlamak, yaptıkça çocukları teşvik etmek, yanlış yaptıkça da onlardan uzaklaştırmaya çalışmak lazım.
O evet. Zaman çocuklara bir çağrı da bulunayım mı?
Tabii çağrısı. Hocam, tabii.
Gelin, çiçek olalım. Gönüller ar olsun. Gelin çiçek olalım, petekler sevgi dolsun. Gelin çiçek olalım, sevgiler kucak kucak, küskünlük olsun uzak. El ele tutuşarak gelin çiçek olalım. Tül kanatlı periler, yeşil mavi sarılar, kalbi saf ve dururlar. Gelin çiçek olalım, yüreğimiz yeşersin, mevsim bahara ersin. Ayşe, Fatma, ne dersin? Gelin çiçek olalım, bazen bir kır yolunda, bazen bir nar dalında, al bayrağın alında. Gelin çiçek olalım, yurdumuz kucaklasın, kucağında saklasın, bütün dünya koklasın. Gelin çiçek olalım, sevginin hecesinde, dostluğun yücesinde, bir çocuk bahçesinde. Gelin çiçek olalım, gelin çocuk olalım.
Yıllar önce bir söz duymuştum ben. Bir arkadaş demişti ki, bir kimse çocuk ve çiçek sevmiyorsa onda ruhsal sorun vardır. Her şeyin küçüğü, hele insanın küçüğü, çocuk daha çok sevimli. Ama hayvanların bile küçüğü de
çok. Hocam, o çok ilginç bir sır. Yani hakikaten evet. En vahşi, yani haşa, Allah öyle takdir etmiş, yaratmış. Ama baktığınız zaman sadece görmesi bile insanı ürperten şeylerin, hatta bazen soğuk olan hayvanların bile küçükleri çok sevimli oluyor ve sıcak oluyorlar.
Yani bir ayı yavrusu, aslan yavrusu, değil mi? Bir yılanın bile küçük şey bile, evet, yapıyor. Allah öyle bir şey. Şimdi bu Cenab-ı Allah'ın kurduğu bir düzen, varlığının delillerindendir. Şimdi çocuğun ne kadar ihtiyacı varsa o kadar Allah sevimli kılmış. Yani mesela bebekken o kadar ilgiye ihtiyaç var, anneye, babaya, özellikle anneye sevdiriyor.
Evet.
Yani o sevgi olmasa, Allah o içgüdüyü vermeseydi o dayanır mıydı? Yani eğer o kırkı çıkıncaya kadar sürekli vurak vurak vuraklayan, yani altını ıslatan, batıran, kokutan, bütün bunlara sabreden, sevimli kılıyor.
Bir anne.
İhtiyacı azaldıkça da sevgiyi azaltıyor. Şimdi hep çok aşırı olunca da tabii bu sefer hayat ona bağımlı kalıyor. Allah öyle bir denge kurmuş. Çiçek de öyle hocam. Çiçek de güzel. Yani
Hazreti Musa
renk renkine çiçekler vermiş, değil mi? Çiçek gibi diyoruz.
Beslenme Hoca hep çiçeklerle konuşuyor. Ben şahit oluyorum. Öyle giderken selam veriyor.
Tabii baharda
nasılsınız diye
çiçeklerle konuşayım. Öyle karşılaşmam şart değil. Otobüste giderken bile uçaktan uzaktan bir ağacın çiçek açtığını görürsem onu selamlıyorum. Selamun aleyküm, iyi güzel çiçekler. Hoş geldiniz, ne kadar güzelsiniz.
Bir de hocam, siz programlarda anlattığınız bir hikaye var. Yani kendisi hocam, koparılmış çiçek Demet programlara gidiyoruz. Nezaketen hediye veriyorlar.
Evet.
Beslenme Hocam orada tabii söylemiyor da, normalde ben biliyorum, pek sevmiyor bildiğim. Bir onun,
evet,
bir hikayesi var.
Onun hikayesi şu. Yunus Emre Tapduk Emre dergahında öğrencilik yapıyor, dervişlik yapıyor. Tapduk Emre Yunus'u çok seviyor. Arkadaşları diyor ki, bunun farkı ne ki? Ne ola ki? Bir gün yine böyle bahar mevsiminde Tapduk Emre öğrencilerine diyor ki, çocuklar teneffüsten gelirken herkes bana bir çiçek getirsin. Biraz sonra Tapduk Emre'nin masasının üstü çiçeklerle doluyor. En son Yunus geliyor, eli boş. Yunus, sen niye çiçek getirmedin? Hocam, hangi çiçeğe elim attımsa baktım ki Allah'ı anıyordu. Koparmaya kıyamadım. Bunu okuduktan sonra fakir dalından çiçek koparmadı kardeşim. Severim, selamlarım, dalı böyle yer koklarım. Bir hastaya veya bir dosta çiçek götürmem gerekirse de saksıda çiçek alır götürürüm.
Şimdi hocam tabii ki yani ittifakla kabul ediyor ki çiçeklerin asıl yeri dikili olduğu yerler, toprak, saksı veya yer. Ama o amaçla hani yapılabilecek, nasıl diyeyim, koparılıp hediye edebilecek şekilde dikiliyorsa onu şöyle ortalamasını bulalım. Yani aşırıya kaçmamak üzere, yani diyelim ki zaman zaman yapıyoruz bir buket, kocaman bir buket. Onu sadeleştirebiliriz. 1, 2, 3 olabilir. Maksat zaten burada sembolik bir şey.
Ay bu göz zaten beni bağlar, herkesi bağlamaz. Yok, kendime.
Tabii ki, tabii ki ama hani biz de aynı şekilde kendi görüşümüzü söylüyoruz. Bunu ortasını ben böyle bularım diye düşünüyorum. Yani bu kadar diyelim ki 3 dakikalık 5 dakikalık için bu kadar canlı bitkiyi harcamak yerine size o anlamda katılıyorum ama bir tane, iki tane, üç tane böyle sembolik, zaten orada sembolik bir şey var yapmak. Bu hediyelerde de sabit saksı gibi şeyleri ben de tercih ediyorum. Bunları da tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle nereden buralara geldik?
Çocukları sevmekten, çocukları sevmekten.
Sizin şiirden geldik. Hiç, evet, çocukları evet, Allah bize sevdirmişti demiştik.
Evet, çok şükür.
Ama sevdiğimiz gibi çocukları da eğitim yaptırmamız lazım.
Emek vermemiz lazım.
Hocam irade ne demek?
Evet. Şimdi irade ne demek? Bir şey yapıp yapmamadaki karar verme aşamamız ya da yapıp yapmamaya verdiren güç. Bir şey yapalım. Yani oturup ders mi çalışalım, sinemaya mı gidelim? Veya işte oturup televizyon mu seyredelim ya da bir şey mi yapalım gibi böyle bir karar vermemiz, mekanizmamızı bizi götüren güce biz irade diyoruz. Yani doğru yanlışı ya da yapacak olduklarımıza karar verme gücü. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetlerden bir tanesidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerden birisidir. Yani aynı zamanda bu insanı sorumlu da kılıyor. Yani çünkü eğer biz melekler gibi olsaydık, hiçbir irademiz olmasaydı bir anlamı yoktu. Demek ki burada bizim kendi karar verme gücümüz var. Cenab-ı Allah bize bu gücü vermiş. Ama bunun da eğitime ihtiyacı var. Çocuk bu karar verirken bunu bilinçli yapar. Yani zaten irade demek gücü. İşte bu iradesi güçlendirmeli, doğruyu
tercih etme,
iyiyi, güzeli tercih etmeye yönlendirilmelidir. Biz buna da irade eğitimi diyoruz. Peki bu irade eğitimi nasıl olur? Bir şeye karar vermeden önce onu kabul etmemiz gerekiyor. Önce önemli olduğunu kabul edeceğiz. Benimseyeceğiz. Ondan sonra davranış haline getireceğiz. Ondan sonra da alışkanlık haline getireceğiz. O halde bunun temeli bilgi vermek. Zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Bir insanın ya da bir çocuğun ahlaki bir davranış yapabilmesi için önce onun bilmesi gerekir. Ben vefayı bileceğim ki vefalı olayım. Ama sadece bilmek yetmiyor. Buna inanç haline getirin, bunu benimsemek, arkasından da yapmak için fırsatlar oluşturmak gerekiyor. İşte bu irade konusunun somut örneklerinden bir tanesi de sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklar konusunda yapıyor. Şimdi burada irade eğitimine dikkat edilecek şey, önce zihinde bunu bitirmek. Zihinde sabah namazına kalkacağınızı kesinlikle kodlayacaksınız. İşte zihninizde şunları yapmaya ya yapmamaya kodlayacaksınız. Sigara örneğinde verdiğimiz gibi. Ben sigara içmeyeceğim diyeceksiniz. Ama bunun bilgi desteğini de alacaksınız. Yani sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, paraya, para bakımından insana zararlı olduğunu falan söyleyeceğiz. Bu zihinsel tarafı. Tabii bu sigara ve benzeri şeylerin fiziksel, bedensel tarafı da var. Yani insanın iradesini de alıyor. Sigara hakkında aslında çok şey söylenebilir de madem yeri geldi konuşmakta fayda var. Çünkü gerçekten toplumumuzda yaygın bir hastalık. Birçok toplumda bayağı mücadele ediliyor ve azaldı. Ama bizim toplumumuzda bilmiyorum sayıları, rakamları ama görüntülerime göre çok da azalmıyor.
Azalıyor. Bu bazı yerlerde içilmiyor ya şimdi sigara.
Yani mutlaka
o vesileyle onun bayağı bir sigara tüketiminde azalma olmuş.
Yani belki çok büyük şey olmuyor. Şimdi bu sigarayla ilgili şu hikayeyi anlatalım madem. Taşları yemek yasak. Biliyorsunuz böyle bir kitap da var.
İsmet Özel'in. Evet.
İsmet Özel'in. Bu hikayenin...
Çok güzel bir kitaptı, ben konuştum.
Bu hikayenin aslı şu. Ben kendime göre biraz çevirerek anlatıyorum. Adamın bir tanesi çok güzel bir bahçe, ormanlık bir yerden geçerken bir levha görüyor. Taşları yemek yasak. Allah Allah diyor ya, bu kadar meyve, sebze, yeşillik, güzellik, yani Allah'ın nimetleri varken insanlar girip taşı yer mi diyor. Merak ediyor ve sağa sola bakarken orada bir adama soruyor, diyor ki ya bu levha nedir diyor. Merak ettin değil mi diyor. Tamam git diyor, şu yolu takip et, o yolun sonunda bir kulübe var, orada bir derviş var, bir alim var, o sana açıklar. Böyle heyecanlı adam giderken zaten o derviş alim de bekliyor. Tamam diyor, niye geldiğini tahmin ediyorum diyor. O taşları yemek yasak levhasını görüyorsun diyor. Adam diyor ki ya buraya niye astınız? Bunca yeşillik, güzellik, meyve, sebze, tatlı şeyler varken insan gidip taşları niye yesin diyor. Ve adam açıklıyor, evet diyor, insanlar Allah'ın bunca güzel nimetleri varken bunları bırakıyor, taşları yiyor diyor. Ben diyorum ki işte sigara da bu taşlardan bir tanesi. Yani bunca Allah'ın nimetleri varken sigarayı niye, hele içki daha da çok şey. Yani bunun dışında işte hırsızlık, yalan, bunların hepsi aslında taşları yemekten bir farkı yok.
Evet.
Sigara konusunda bir şey afiş yarışması olmuştu Fransızca dersinde. Ben de bir şey yazayım dedim. Ne yazayım? En son dedim ki sigara içmek zorunda mısınız? Yani uzun hikaye, uzun düşünmek yerine sigara içmek zorunda mısınız? Ben sigara içenlere diyorum ki sigara içmek zorunda mısınız?
Evet, son sözümüz bu olsun. Bu önemli sözle programımızı burada noktalayacağız. Ve kıymetli dinleyenler, ama Bestami hocamız, duamızı.
Yapalım mı dua?
Hocam gönlünüzden geçen bir dua yapın, çocuk kitabı okumak üzere.
Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah aile mutluluğumuzu sağlık, sıhhat içinde daim eylesin, çocuklarımızı var eylesin, anne babalarımızı sağ eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.